Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 9 Ferverdin 1402, Hicri Gamer'e 7 Ramazan 1444 ve Miladi Takvim'le 29 Mart 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Ramazan özel programı, 100 yılda 100 gelişme ve kutsal savunma yıllarına bakış isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Mihsan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya-Viyana müzakerelerinde etkili bir rol oynadı açıklamasında bulundu. Hindistan Milli Güvenlik Danışmanı ile Amiral Şemhani telefonda görüştüler. General Pakpur, kırmızı çizgimizin halkın güvenliği olduğuna vurgu yaptı. Nasır Kenani, Amerika güvenliğine karşı taahhütte bulunan tek yer İsrail'dir dedi. Ve İntifada Komitesi Başkanı Siyonist rejimin geri çekilmesinin yoğunlaştığını belirtti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı İran ile 4+1 arasında Viyana'daki meslektaşlarım tarafından aylarca süren yeni tur müzakerelerde Rusya'nın etkin bir rol oynadığını ve Rusya'daki yetkililerin tarafları taahhütlerine döndürmek için çabalarını sürdürdüklerini söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova'nın Venkovi Hava Limanı'na girişinde gazetecilere şunlar söyledi. Diyalog kapısı hala açık ve tarafların taahhütlerine geri dönmesi konusunda müzakere edeceğiz. Amerika'nın İran ile Rusya arasındaki savunma işbirliğine ilişkin endişelerine yanıt olarak Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan şunları söyledi. Doğal olarak savunma işbirliği Tahran ve Moskova'nın gündemindeki konulardan biri ama bu işbirliği hiçbir tarafın aleyhine olmayacak. Emir Abdullahyan salı akşamı Moskova'nın Venkovi Havalimanı'na girişi sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Dairesi Genel Müdür Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkedeki Büyükelçisi Kazım Celali tarafından karşılandı. Hüseyin Emir Abdullahyan çarşamba günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Hindistan'ın Milli Güvenlik Danışmanı, İran'ın Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin bölgesel işbirliğinin kapsamlı gelişim sürecine yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. Acil Doğan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Amiral Şemhani telefonla arayarak İran ve Suudi Arabistan'ı ikili ilişkileri yeniden başlatma anlaşmasından dolayı tebrik ederek ülkesinin bölgesel işbirliğinin kapsamlı gelişim sürecinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Söz konusu görüşmede İran ve Suudi Arabistan'ı bölgesel gelişmelerde etkili iki önemli ülke olarak nitelendiren Doğal, iki ülke arasında varılan mutabakatı bölgede istikrar ve güvenliğin artırılması yolunda belirleyici bir adım olarak değerlendirdi. Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakere süreci, Çabahar Limanı'nın geliştirmesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin önündeki engelleri nasıl kaldırılacağı, ayrıca Kuzey-Güney Koridorunun tamamlanmasında Hindistan'ın nasıl bir rol üstleneceği konuları ele alındı. Bu görüşmenin sonunda Amiral Şemhani, Hintli mevkidaşını ikili ve bölgesel işbirliği sürecini daha fazla görüşüp takip etmek için İran'a davet etti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı kırmızı çizgimizin halkın güvenliği olduğunu belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı kırmızı çizgimizin halkın güvenliği olduğunu belirterek güvenliğin her konuda gelişmesiyle bölgede ekonomik refah arıyoruz açıklamasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre General Muhammed Pakipur, İran'ın Sistan ve Belucistan kentindeki aşiret reisleri, alimler ve nüfuzlu kişilerle bir araya geldiği konferansta şunları söyledi. Düşmanların çabaları güvensizlik oluşturma yönünde ve ekonomik sorunlar kötü niyetli kişiler tarafından güvensizliğin nedeni olmamalıdır. İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca son dönemde yaşanan karışıklıklarda bazı kişilerin yanılgılara düştüğünü belirterek şunları kaydetti. Amerika ve Siyonist rejim Müslümanlar arasındaki mezhebi savaştan çok memnun çünkü çıkarları bu şekilde güvence altına alınmış durumda. General Pakipur mezhep savaşları çıkarmanın amacının Siyonist rejime karşı mücadeleyi başka yöne çevirmek olduğunu belirterek bizim koruma görevimiz güvenliği sağlamanın yanı sıra bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünü takip etmektir dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'nın güvenliğini dürüstçe taahhüt ettiği tek yerin İsrail olduğunu belirtti. Nasır Kenani, dün işgal altındaki topraklardaki mevcut durum ve Amerikan makamlarının bu durumla ilgili endişeleri hakkında İngilizce bir tweette şunları yazdı. Siyonist rejimin büyüyen krizinden endişe duyan üvey babası şöyle diyor. Amerika, İsrail liderlerinin bir an önce uzlaşmasını şiddetle istiyor. Çünkü İsrail ve vatandaşları için bu aşamayı geçmenin en iyi yolu budur. Yargı sistemindeki reform planına karşı protestocular 3 ay öncesinden beri geniş çapta sokaklarda bulunuyor. Ve ülke genelindeki grevler pazartesi sabahından bu yana Siyonist rejimi felç etmiş durumda. Pazartesi akşamı Siyonist rejim başbakanı bu rejimin yargı sistemine ilişkin tartışmalı planın askıya alındığını duyurdu.
İran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi'nin Kudüs ve İntifada Komitesi Başkanı, şehitlerin kanı sayesinde Siyonist rejimin geri çekilmesine karşı direniş yoğunlaştı dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Salı günü Dünya Kudüs Günü töreninin detaylarının açıklandığı törende Ramazan Şerif şunları kaydetti. Dünyanın bütün kafirleri işgal altındaki toprakların kurtarılması sahnesinde Müslümanları yenmek için birleşmişler. Ancak bugün işgal edilen topraklarda gördüğümüz deliller gösteriyor ki Uluslararası Kudüs günleri aradan geçen 44 yıl boyunca Filistin davasının o feryatları ve o okunuşları direniş cephesine yönelik destekler, yardımlar ve güçlenmeleri sonuç vermiştir. Şerif şunları da söyledi. Bugün Kudüs'ün ve işgal altındaki Filistin'in kurtuluşuna her zamankinden daha yakınız ve bu yılki Dünya Kudüs Günü Amerika'nın zalim başkanının girişimi olan yüz karası utanç verici ve aşağılayıcı Abraham Antlaşması'nın sona erdiğini ilan etme günüdür. Bazı ülkeler o tarihi cinayetkara aldandılar ama Müslüman milletler bunu kabullenmedi. Bugün Siyonist rejim en acı ve karmaşık sosyal ve siyasi krizine yakalanmış durumda olduğunu belirten Ramazan Şerif, bu rejimin güvenlik krizi birkaç yıl önce başladı ama bugün bu ülkede bir sosyal ve siyasi krize de tanık oluyoruz diye kaydetti.
Haber kaynaklarının salı gecesi bildirdiğine göre daha önce bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından görevden alınan Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Gallant görevine devam ediyor. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin savaş bakan yardımcıları Gallant'ın bir sonraki duyuruya kadar bu rejimin savaş bakanı olarak kalacağını vurguladı. Son 12 haftadır işgal altındaki topraklarda başlayan protestolar Siyonist rejim başbakanının önerdiği yargı reformu yasasına karşı protestolar nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Bu protestoların süreci giderek alevlendi ve Netanyahu'nun bu rejimin askeri ve güvenlik kurumlarıyla çatışmasına kadar gitti. Siyonist rejimdeki iktidar mücadelesinin ilk kurbanı Netanyahu'nun pazar günü politikalarını eleştirdiği için görevden aldığı bu rejimin savaş bakanı. Bölgesel meseleler uzmanlarına ve analistlere göre Netanyahu gücünü korumak için muhtemelen yargı reform planına karşı çıktığı için Siyonist rejimin yönetim yapısından daha fazla kişi görevden alacak ve bu daha işin başlangıç noktası. Siyonist medyanın bildirdiğine göre Netanyahu'nun kabinesindeki savaş bakanını görevden aldıktan sonraki adımı muhtemelen Siyonist rejimin genelkurmay başkanını görevden almak olacak.
İran milli futbol takımı Emir Galenoi liderliğindeki bu takımın ilk galibiyetini kaydetmek için Kenya'ya karşı hazırlık maçını kazandı. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre İran milli futbol takımı salı akşamı Tahran'ın Azadi Stadı'nda Kenya milli takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve 2-1 sonuçla kazandı. Hecri Şamsi takvimle Ferverdin ayının 3. gününde milli takım Emir Galenoi ile oynadığı ilk maçta Rusya ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu görüşmede liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini ilettiler. Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti. Bu telefon görüşmesi Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin son aylarda güçlendiği bir dönemde gerçekleşti ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Şubat ayında Ankara'yı ziyaret ederek bu ülkenin yetkilileriyle görüşmüştü.
Lübnan güvenlik güçleri Beyrut'un güneyindeki Armun bölgesinde Siyonist rejime ait bir casusu tutukladı. Raya Lyon gazetesinin haberine göre Lübnan güvenlik güçleri dün casusun Armun'daki evine baskın düzenleyerek zanlıyı Şuifat bölgesinde tutukladı. Bazı raporlar ayrıca biri Armun, diğeri Şuifat bölgesi sakini olan iki Mossad casusunun tutuklandığını gösteriyor. Lübnan yetkilileri henüz bu konuda daha fazla bilgi vermedi. Bazı görgü tanıkları da bu iki alanda güvenlik güçlerinin polis köpekleriyle birlikte geniş çapta konuşlandırıldığını söyledi.
İskoçya Bölgesel Yönetim Başbakanlığı'na Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olan Hamza Yusuf seçildi. İlk defa bir Müslüman İskoçya Bölgesel Yönetiminin başbakanı seçilmiş. İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi Genel Başkanı Nicola Sturgeon onun hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazandı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İskoç Parlamentosu Salı günü İskoç Ulusal Partisi'nin lideri Hamza Yusuf'u ülkenin başbakanı olarak seçti ve İskoçya'dan bu göreve gelen ilk Müslüman oldu. Hamza Yusuf 1985 yılında Glasgow'da Pakistanlı bir baba ve 1960 yılında İskoçya'ya göç eden Kenyalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Siyaset bilimi diplomasına sahip olan Yusuf 2007 yılında yüksek lisans derecesini almış, 2011 ve 2016 yıllarında İskoç Parlamentosu üyesi olmuştur.
Ukrayna Başbakanı Denis Şamihal 2023'ün başından bu yana Ukrayna Avrupa Birliği'nden yaklaşık 5 milyar dolar ve Amerika'dan 2 milyar dolardan fazla para aldığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın Perşembe sabahı verdiği habere göre Şamihal, Kiev'in Uluslararası Para Fonu IMF ile yeni mali plan üzerinde anlaştığını belirterek şunları ekledi. Ukrayna, İngiltere, Almanya, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İsviçre, Belçika, Estonya ve Dünya Bankası'ndan mali destek almıştır. Ukrayna Başbakanı ayrıca hükümetin acil durum çalışanları, öğretmenler ve doktorlara maaş ödemenin yanı sıra emeklilere yardım etmek için ikinci Kiev kurtarma paketinin bir parçası olarak Amerika ve diğer ortaklardan 2,6 milyar dolar alacak bir yasa tasarısını onaylayacağını söyledi. Amerika ve Avrupa Birliği'ne Kiev'e yardım ettikleri için teşekkür ederken şunları ekledi. Aktif işbirliğimiz her yönde devam ediyor ve Ukrayna'ya finansal destek sağlamakla sınırlı değil.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Scurto salı gecesi Rusya'nın enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak Budapeşte'nin Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımlarına karşı olduğunu vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın aktardığı haberde ülkenin enerji meselelerinden de sorumlu olan Macaristan Dışişleri Bakanı'na göre Novak ile Macaristan ve Rusya arasında güncel enerji meseleleri hakkında yarım saatlik bir görüşme gerçekleşti. Scurto şunları söyledi. Bu telefon görüşmesinde Novak, uluslararası yaptırımlara rağmen Macaristan'a Rus petrol ve gazının zamanında tedarik edileceği konusunda güvence verdi.
Fransa'da yapılan kamuoyu araştırması Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesinin ülkede emeklilik karşıtı protestoların etkisiyle bir ayda 6 puan düştüğünü ortaya koydu. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde kamuoyu araştırması grubu BVA'nın yaptığı ankete göre Fransızların %70'den fazlası Macron'un iyi bir cumhurbaşkanı olmadığını düşünüyor. Macron'un popülaritesi %28 ile göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye gelmiş oldu. Macron'un tartışmalı emeklilik reformundaki ısrarı nedeniyle popülaritesi bir önceki aya oranla 6 puan düşüş gösterdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Resmi istatistikler Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılın başından bu yana meydana gelen ölümcül toplu infazların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını gösteriyor. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Convolence Arşiv Kurumu 2023'ün başından bu yana Amerika'nın farklı eyaletlerinde en az 128 toplu silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Bu yılın başından bu yana sadece 89 gün geçtiği bir sırada söz konusu 128 silahlı saldırı vakası geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermekte. Bu istatistik bireysel artıştır veya yalnızca bir ölüm olanlarını içermiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizin saati burada sona eriyor.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın bölgesel konumunun zayıflaması etrafında. Bölgenin nüfuz rekabeti aşamasına girdiğini belirten uzmanlar ve siyasi gözlemciler bu aşamanın Suriye'deki Amerikan işgalinin sona ermesine yol açacağını öne sürdüler. Siyasi uzmanlara göre dünya kamuoyu özellikle Suriye'deki Amerikan varlığına ve işgaline karşıdır. Siyasi uzmanlar şöyle diyor, bugün Suriye konusu uluslararası toplumun ve Amerika'nın önceliklerinin en ilgilinin üst sıralarında yer almıyor. Bu nedenle Amerika'ya baskı kurarak Amerika üzerinden baskının artırılması için uygun koşulları yaratmak mümkün. Böylece bu zararlar ciddi düzeyde olmasa da yıpratma savaşının temelini oluşturabilir. Ve Amerikalılar Suriye'deki planlarının stratejik perspektifi olmayacağını, bunun tüm bu masraflara ve zararlara katlanmaya değmeyeceğini düşünebilir. Stratejik konulardaki uzmanlar siyasi bir çıkmazla karşı karşıya kalan Amerikan tutumlarının geçmiş deneyimlerine işaret ederek şunları belirtmekteler. Lübnan'da Amerika Deniz Piyadeleri karargahı saldırıya uğradığında Amerikanlar güçlerinin varlığını güçlendirmek yerine geri çekildiler. Bu deneyim Amerika'nın Somali'ye müdahalesiyle tekrarlandı. Bu uzmanlar Amerikalıların net bir siyasi ufku olmadığında ve aynı zamanda kayıplar yaşadıklarında geri çekilme ve sahayı terk etme eğiliminde olduklarını hatırlattı. Bölgedeki bazı uzmanlar da Amerika'nın bölgedeki rolünün zayıflaması ve gerçek güçlerin boşlukları doldurma çabalarının ardından bölgenin nüfuz yarışına girdiğine inanıyor. Amerika'nın bölgedeki varlığın azaldığına işaret eden uzmanlar Suriye'deki mevcut gelişmeleri Amerika'nın bölgede kaybettiği nüfuzunu geri kazanma çabalarına bağlıyor.
Onlara göre Amerika bölge ülkeleri arasında herhangi bir yakınlaşma, yaratma girişimini etkisiz hale getirmek için bölgesel meselelerde gerilimi arttırıyor. Bu uzmanlara göre İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı, bu ülkedeki tek meşru taraf olarak kabul edilen Suriye hükümetinin resmi talebi üzerinedir ve bu nedenle bu iki ülkenin Suriye'deki varlığının niteliği Amerika üslerinin varlığına benzer değildir. Suriye'deki Amerikan varlığına karşı başından beri bir direniş olduğunu vurgulayan siyaset uzmanları, Amerikan varlığına karşı direniş harekatını harekete geçirmek için siyasi karar alınması gerektiğini belirtti. Bu uzmanlar direnişin askeri kabiliyetindeki artışa da işaret ederek bu savunma kabiliyetinin Amerikan üslerini hedef haline getirdiğine ve bunun bu yüzleşme için yeni bir denklem çizdiğine dikkat çekti. Bölgedeki siyasi uzmanlar, Batı Asya bölgesinin artık nüfuz rekabeti aşamasına girdiğini, Amerikalıların bölgede uydularını ve ajanlarını harekete geçirerek bölgede kalmak istiyor. Ancak Suriye'deki önemli aktörlerden İran'ın da son tepkisi çok netti ve İran'ın bu yüzleşmede ileri gitmeye hazır olduğu gerçeğini doğruluyordu. Amerika'nın Suriye'deki son büyükelçisinin Kongre'deki ifadesinde Amerika'nın Suriye'deki varlığının belirsiz bir misyonu olduğunu defalarca ifade eden sözlerine atıfta bulunmak yerinde olacaktır. Basın röportajlarında da bu büyükelçisi şunları söylemişti. Amerika'nın Suriye'deki varlığını sona erdirmek için birçok Amerikan askerinin cenazesinin Amerika'ya dönmesi görmek yeterlidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Ukrayna krizinin yeni boyutları başlığı altında. ...14 milyon yerinden edilmiş insan, 7,8 milyon mülteciye Ukrayna'ya verilen 114 milyar dolarlık zarar, krizin son bir yılda yol açtığı boyutların sadece bir kısmını oluştururken, Batı'nın 120 milyar dolarlık yardımı savaşın yıpratma aşamasına uğramasına zemin hazırladı ve sonuçta on binlerce insanın ölmesine de imkan tanıdı. Savaş, kayıp ve hasarların kesin istatistikleri yayınlanmamış olsa da çeşitli raporlara dayanılarak yeni rakamlar belirtilmiştir. Son bir yılda Ukrayna'ya Batı'da 120 milyar dolarlık mali ve askeri yardım yapıldı. 10 bine yakın insan öldü yaklaşık bir yıl Bir ay önce Ukrayna'ya karşı Rus askeri harekatı başlatıldı. Esasen bu operasyonun kökleri 2014 ve Kırım krizine dayanıyordu. Tahminlerin aksine bu savaş yıpratma safhasına girmiştir. Savaş kayıp ve hasarlarına ilişkin kesin istatistikler yayınlanmamış olsa da çeşitli raporlara göre bu ülkede 14 milyon Ukraynalı yerinden edildi. 7.8 milyon mülteci ve 114 milyar dolar zarar gördü. Son bir yılda Ukrayna'ya batıdan da 120 milyar dolarlık mali ve askeri yardım yapıldı. 10 bine yakın insan ise bu yıpratma savaşı sonucu öldü. Krizin başlangıcından bu yana Batı, Kiev liderlerini silahlandırarak ve destekleyerek Rusya'yı zayıflatmaya çalıştı. Ve Amerika Rus düşmanlığı projesini ilerleterek diğer ülkeleri de kendi silahlarını satın almaya zorlama fırsatı buldu. 2020'de Ukrayna 284 milyon dolarlık Amerikan silahının varış noktasıydı. Ancak savaş nedeniyle Kiev 20 Kasım 2022'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 22,9 milyar dolar askeri yardım aldı. Askeri yardımın insansız hava araçları, tanklar, füzeler ve diğer mühimmatların yanı sıra eğitim, lojistik ve istihbarat desteği için ödenen paraların da bu paketlerde yer aldığını belirtmek gerekir. İnsani yardım ve mali yardımlar için ise ayrı yardımlar yapılmıştır. Mevcut ve eski Amerikalı yetkililerin tutumlarından Amerika'nın Ukrayna ve Rusya cephelerini dengelemek amacıyla Kiev'e daha fazla yardım göndereceği anlaşılıyor.
Geçen yıl dünyanın hiçbir ülkesi Rusya kadar Batı'nın en sert ve kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmadı. Ukrayna krizi başlamadan önce Moskova'ya 2500 yaptırım uygulanmıştı ancak kriz sonrası ortamda stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi internet sitesine göre Moskova'ya yönelik önceki yaptırımlara sadece bir yıl içinde 11 bin yaptırım eklendi. Bu nedenle Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana dünyanın 40'tan fazla ülkesi Moskova'ya farklı şekillerde yaptırım uygulamaya çalıştı. Bu yaptırımlar şunlar içeriyor. Hedefli yaptırımlar birçok Rus bankası için SWIFT yasağı, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulması, hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması, teknoloji ihracatı yasağı, demir-çelik ithalatı, lüks mal ihracatı, enerji ithalatının durdurulması, mali yaptırımlar, ticaret kısıtlamalar ve son olarak Rus altın pasaportuna kısıtlamalar getirilmesi. Ama Batı Rusya'ya yaptırım uygularken büyük bir hesap hatası yaptı. Bu nedenle Moskova'ya bir dizi yaptırım icra eden Amerika ve Avrupa gerçekçi olmayan tahminlerinin gösterdiği gibi bu yaptırımlarının etkinliği konusunda bir hata yaptılar. Geçtiğimiz yıl yaptırımların Rusya üzerindeki etkisinin önemsiz kalmasıyla birlikte başta Avrupa olmak üzere Batı'nın Ukrayna bataklığına battığını gördük. Bu nedenle Avrupa ülkeleri enerji sektöründe Rusya'ya olan güçlü bağımlılıkları nedeniyle Ukrayna savaşından diğer ülkelere göre daha fazla zarar gördü. Sonuç olarak bu dönemde Amerika ile birlikte Avrupa'nın Rus petrol ve gazı alanında uyguladığı kapsamlı yaptırımlar Rus savaş makinesini durdurmakta başarılı olmadı. Avrupa ülkelerinin bu yaptırımlardan Rusya'dan daha fazla zarar görmesine neden oldu. Sonuçta enerji taşıyıcılarının fiyatını arttırarak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 7 Ramazan 1444 ve miladi 29 Mart 2023 Çarşamba. ...1434 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Ramazan, Bilset'in 10. yılında rivayetlere göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin amcası ve hamisi Hazreti Ebu Talib Mekke'de vefat etti. İslam peygamberinin ceddi Abdülmuttalib'in vefatından sonra Ebu Talib de o hazreti yetiştirme görevine üstlendi. Ebu Talib peygamberin Bilset'inden sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme himaye etmekten el çekmedi ve Kureyşli müşrikler karşısında dik durdu. Ebu Talib'in vefatıyla birlikte müşrikler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret edip ilk İslam devletini kurmasına kadar İslam peygamberine karşı kötü davrandılar ve daha şiddetli baskı altına aldılar. ...1243 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Ramazan 201'de Abbasi halifesi Memun İmam Rıza Aleyhisselam'a veliahtı dayattı. Emevi ve Abbasi hanedanlarının ehli beytle olan düşmanlığı uzun zamandan beri vardı. Bu iki hanedan ehli beyti karşı zulüm yaptı. Hatta masum imamı şehit etmekten bile kaçınmadı. Mamun iktidara geldikten sonra İmam Rıza Aleyhisselam'ın halk arasındaki nüfuzundan haberdardı. Hem imamı denetlemek ve hem de görünüşte kendisinin ehli beyti yönelik dostluğunu göstermek istiyordu. Ve bu yüzden imamın Medine'den Horasan'a getirilmesi emrini verdi. Ve ısrarla kendi veliahtlık makamını imama dayattı. Kamere 201 girenin Ramazan ayının 7. ayı olan Pazartesi günü veliahtlık sözleşmesi Mamun'un el yazısıyla yazıldı ve aynı sayfanın arkasında Hazreti Ali İbni Musa el-Rıza'nın imam ve işaretleri zikredildi. Ancak bunun sona ermeyeceğini hatırlatıldı. Aynı mektupta birlikte ülkenin ve ordunun ileri gelenleri ve komutanları bu anlaşmaya şahit oldular. Bundan sonra imama el-Rıza men Ali Muhammed Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun yani Ali Muhammed'den ondan razı olan kişi olarak adlandırıldı. Memun kızı Ümmül Habib ile evlendi ve Abbasilerin siyah elbise olan sulugananı Aliviler ve yeşil elbise suluganına çevirdi. Nihayet Memun imamın halk arasındaki nüfuzuna dayanamadı ve Hazreti Hicri Kameri 30 sefer 203'te zehirleterek şehit etti. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Ferverdin 1373'te Ayetullah Ali Ekber Merendi Hakk'a yürüdü. Molla Ali oğlu Mirza Ali Ekber Merendi büyük şair, arif ve müştehit ve Seyyid Ali Gazi'nin talebelerindendi. Tebriz'de Ayetullah Engeci'den ders aldıktan sonra Necep kentine giden Merendi, burada Allame Tabatabai ve kardeşiyle 10 yıl aynı hicreyi paylaştı. Ayetullah Merendi daha sonra Meren kentine yerleşti ve burada ders vermeye başladı ve sonunda böyle bir günde vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim.
شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz nedeniyle Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bazı insanlar türlü yollardan cisimlerini zor durumda bırakır ve böylece ruhi açıdan bazı maharetlere ve yeteneklere kavuşmak ister. Bazı insanlar dini öğretilerin çerçevesinde ve zorluk çekmek için şeriatın belirlediği kuralların dahilinde hareket eder. Dini açıdan caiz olan riyazetlerin durumunda insan asla şeriat çerçevesinin dışına çıkmaz ve bu yüzden şeriat programlarının dışında olan durumlara yönelmez.
Mübarek Ramazan ayının 7. gününde sohbetimize bir soru ile başlamak istiyoruz. Acaba oruç ibadeti bir nevi riyazet midir? Eğer böyleyse bu riyazetin dini olmayan riyazetlerle farkı nedir? Bu soruya cevap vermeden önce ilkin riyazeti tanımlamamız gerekir. Riyazet, acı ve meşakkatle katlanmak ve cismi ve ruhi yeteneklere kavuşmak, nefsin isteklerini kırmak için bazı kısıtlamalara maruz kalmaktır. Riyazet bazen dini öğretilerin dışında yaşanır. Yani bazı insanlar türlü yollardan cisimlerini zor durumda bırakır ve böylece ruhi açıdan bazı maharetlere ve yeteneklere kavuşmak ister. Bazı insanlar da dini öğretilerin çerçevesinde ve zorluk çekmek için şeriatın belirlediği kuralların dahilinde hareket eder. Dini açıdan caiz olan riyazetlerin durumunda insan asla şeriat çerçevesinin dışına çıkmaz ve bu yüzden şeriat programlarının dışında olan durumlara yönelmez.
Mübarek Ramazan ayında oruç tutmakta İslam dini insanlar için günün belli saatlerinde ve belli hükümler ve kurallar çerçevesinde katlanmaları yönünde belirlediği bir nevi riyazettir. Din alanında ahkamın felsefesi, insanların Allah'a kulluk mertebesine nail olmaları ve ilahi kata yakınlaşmaları içindir. Buna göre şer'i olan riyazetlerin sonuçları ve tesirleri şer'i olmayan riyazetlerden tabii ki farklıdır. Şer'i olmayan riyazetlerde nihai amaç cismi ve ruhi güce kavuşmaktır. Ancak şer'i riyazetlerde amaç, güç kazanmak değil, nefsi kötülüklerden arındırmak ve insanı kemale erme yolunda yönlendirmektir. Gerçi insan bu tür riyazetlerin sayesinde cismi ve ruhi güç de kazanabilir.
Öte yandan bu iki riyazet çeşidinin bir başka farklılığı sonuçlarının nasıl kullanıldığıdır. Mümin insan ilahi ahkama uyarak bir takım erdemlere kavuşur. Fakat bunları asla kötüye kullanmaz veya yanlış yolda uygulamaz. Fakat şer'i olmayan riyazete katlanan bir insan elde ettiği sonuçları kötü ve yanlış yolda kullanabilir. Şer'i olmayan riyazetler insanı uzun süre toplumdan uzak kalmaya ve inzivaya çekilmeye zorlayabilir. Oysa İslam'ın öğretilerinde ruhbanlık ve inzivaya çekilmek asla tavsiye edilmediği gibi toplumda bulunmanın bazı ruhi ve ahlaki erdemlerin ortaya çıkmasında gerekli olduğu vurgulanır. Bu yüzden İslam tarihinde bazı kahramanların ve mücahitleri hatta savaş arenasında oruç tuttuklarını okumaktayız. Nitekim çağımızda da bu gibi ruhi ve ahlaki erdemlerin örneklerini sık sık rastlıyoruz.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre Mute Savaşı'nda İmam Ali Aleyhisselam'ın kardeşi Cafer bin Ebu Talip şehadetinden birkaç dakika önce yaraları yüzünden yerde yatıyordu. Cafer'i yaralıların çadırına taşıdılar. O sırada gözleri kapalıydı ve çok susadığı her halinden belliydi. Kendisine bir kapta su getirdiler ama Cafer omuzlarını yavaşça silkeledi, gözlerini büyük bir zorlukla açtı. Kendisine su içmek isteyip istemediği sorulunca şöyle karşılık verdi. Suyu akşama kadar saklayın. Eğer hayatta olursam bu sudan içerim ve eğer olmazsam susamış dudaklarla Yüce Allah'ın huzuruna çıkarım. Ben şu anda orucum ve orucumu bozmak istemiyorum.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugünkü ayetimiz Ali İmran suresinin 14. ayeti.
Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banina wal-qanaatiril-muqanṭarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayril-musawwamati wal-an'aami wal-harf. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab.
Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala bu dünyada insanı yarattı ve hayatını sürdürmesi için gerekli olan meşru her şeyi ona sundu. İnsanoğlu bekasını sürdürmek için eşe ve evlatlara ihtiyacı vardır. İnsanoğlu yaşamının refahını karşılamak için para, pul ve servete, yiyeceğini ve giyeceğini temin etmek için de türlü hayvanlara ve bitkilere ihtiyaç duyar ve Allah-u Teala tüm bunları ona sunmuştur. Ancak unutmamak gerekir ki tüm bunlar geçici ve fanidir ve ömürleri bu dünyada İnsan ömrü kadardır. Dolayısıyla Allah'a ve kıyamet gününe iman eden insan, dünya ve dünyevi işler gözünde büyümemeli ve bundan kibre kapılmamalıdır. Zira kıyamet gününde ve ahirette bunların hiçbir değeri yoktur.
Ayet aynı zamanda çok ince ve zarif bir noktayı da içeriyor. O da şu ki, Yüce Allah dünyayı tanıtırken bu durumlara yönelik düşkünlüğü bu dünyanın mıstakı olarak açıklıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 46. ayeti de dünya malı ve evlatlar bu dünyanın süsü ve bezemesi olduğunu ve yakında hepsinin yok olacağını buyuruyor. Üstelik tüm bunlar insanları sınamak içindir. Bu dünyada iyilik ve kötülük, saadet ve şekavet yan yanadır. İnsan her ikisinden birini seçmekte serbesttir. Demek ki kim saadete kavuşuyorsa kendi iradesiyle kavuşmuş ve kim bedbaht oluyorsa yine kendi iradesinin sonucudur. eşe ve çocuklara ve altın ve gümüş dolu hazinelere ve salma atlara ve sağmal hayvanlara ve çiftliklere düşkünlük, hepsi bu dünyanın geçici zevkleridir. Fakat şeytan bunları süsleye süsleye insanlara gösteriyor ve onları bu gibi şeylerle uğraştırarak Allah'tan gafil etmeye ve ömürlerini sırf bu gibi yollarda sarf ettirmeye çalışıyor. Fakat gerçek müminler bu nimetlerden ancak geçimlerini sağlayabilecekleri kadar yararlanır ve bu alemi ahiret için hazırlık alanı sayar ve ebedi yaşamı ahirette arar. Bu yüzden ayet son bölümünde şöyle buyuruyor. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Kuşkusuz bu söz insanları kendilerini fani dünyanın geçici lezzetleri ve zevkleriyle uğraştırarak ahirette ilahi katın civarında ve ebedi lezzetten mahrum bırakmamaları yönünde uyarmaktır.
Hoca Abdullah Ensari, İmam Ali Aleyhisselam'dan bir rivayeti beyan ederken şöyle yazıyor. Ey Ali Murtaza, ne zaman dünyevi işlerin kenarından geçtiyse, Diyanet eteğini toplar ve şöyle buyururdu. Ey dünya, git başkasını kandırmaya çalış, zira ben seni 3 kez boşadım. Sahabe şöyle arz etti. Ey Ali, hayret ki putperestlerin arslan gibi adamlarının ruhu senle savaşma korkusundan eridi gitti. Ama sen bu dünyadan bu kadar korkar ve kaçar oldun. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Siz bilmez misiniz bu dünya dikenli ağaçtır. Heva ve hırs eli onu ömür nehrinin kenarına dikti. Eğer ondan uzak durmazsan dikeni paklık eteğini paramparça eder.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Gün yemek öğünlerini düzenli olarak tüketmek, mübarek Ramazan ayının oruç tutan insanlarına verdiği en önemli derslerden biridir. Buna göre yemek öğünlerini belli bir zaman aralığında tüketmenin insan sağlığına birçok faydası söz konusudur. Bu faydaların en önemli olanlarından biri, gün boyunca gerekli olan enerjiyi depolamaktır. Düzensiz beslenmek ve bazı öğünleri beslenme programlarımızdan kaldırmak, vücudun gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiye karşılamakta sıkıntıya düşmesine yol açar. Oysa düzenli beslenmek, kan şekerini dengede tutar ve açlıktan kaynaklanan zafiyeti engeller. Kuşkusuz düzenli beslenmek, gereksiz yere atıştırmaları da engeller. Ramazan ayı bu alışkanlığı edinmek için en iyi alıştırma dönemidir. Günün belli saatlerinde yemekten ve içmekten sakınmak ve nefsi kontrol altına almak insanın fikri açıdan da düzenli olmasına katkıda bulunur.
Dinin önde gelen büyüklerinin taliminde de sağlıklı beslenmeye ve sağlık kurallarına uyulma konusunda çok vurgu yapılmıştır. Zira sağlıklı düşünce sağlıklı vücutta olur. Bu yüzden insana zararlı olan her türlü besin maddesinden uzak durmak mutlaka uyulması gereken bir kuraldır. Gerçekte İslam dininde bazı besin maddelerinin haram ilan edilmesinin püf noktası da bu kuralla ilgilidir. Dinin önde gelen büyüklerinin sağlıklı ilkelerine uymak ve yemeklerde disiplinli olmak gibi vurguları en çok yemekte dengeli olmak ve yemek zamanının düzenli olması üzerine yapılmıştır.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Kim yemekte ılımlı olursa sağlığı artar ve aklı ve fikri ıslah olur. Eğer bu konuya Ramazan ayında uyacak olursak, oruç tutmak için iftar ve sahur vakti aşırı yemeğe ihtiyaç olmadığı anlaşılır. İnsan vücudunun düzenleyici mekanizması vardır ve oruç boyunca bu mekanizma aktif olur ve vücuttaki yağların etkili bir şekilde tüketilmesi bu ayda gerçekleşir. Dolayısıyla insan vücudu Ramazan ayı boyunca sağlığını korumak için dengeli bir beslenme noktasına ulaşır. Unutmayın, eğer bazıları için özel bir hastalık söz konusu olmadığı halde beslenmelerinde aksama oluyorsa, bunun sebebi sırf dengesiz beslenme ve düzensiz uyku saatleridir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 7. bölümünde sizlerle birlikte olduk.
Bizleri www.parsi.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Ramazan ayında yapmış olduğunuz dualar ve ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi yegane Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Yüzyılda yüz gelişme isimli dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Beni Sadr'ın azledilmesi öncesi olaylarına bakmak istiyoruz.
Dördüncü yüzyılın en önemli olaylarından biri Irak diktatörü Saddam'ın Eylül 1980'de İran'a 8 yıllık bir savaş dayatmasıdır. Irak tarafından dayatılan savaşın ilk yılı İran'ın iç durumunun istikrarsız olduğu bir ortamda geçti. İran'ın ilk cumhurbaşkanı Ebu'l-Hasan Beni Sadr, halk gönüllü güçlerinin gücüne inanmazdı. Onları uzmanlık ve deneyimden yoksun görür ve İran ordusunun gücünün düşman güçleriyle savaşmak için yeterli olduğunu düşünürdü. Buna göre halk güçlerinin ve gönüllü besleyicilerin donatılmasına ve gücünün geliştirilmesine pek önem vermiyor. Hatta buna karşı çıkıyordu. Yeni kurulan İslam ordusu sayılan devrim muhafızlarının savaştaki ciddi varlığı konusunda iyimser değildi ve devrim muhafızlarının savaşta güç kazanmasından memnun görünmüyordu.
Beni Sadr, devrim muhafızlarını savaş yeteneklerine sahip bir savaş gücü haline gelmek için çok zamana ihtiyacı olan genç ve beceriksiz bir güç olarak görüyordu. Bu yüzden de Beni Sadr'ın savaştaki yönetim tarzı İran'ın askeri gücünün gelişmemesine neden oldu. Bu tür bir düşünce onu Irak ordusuna karşı operasyonlar yürütmek için devrim muhafızlarının ordusunun ve halk güçlerinin yeteneklerini ortaklaşa kullanamaz hale getirdi. Örneğin İmam Hümeyni'nin Abadan kuşatmasının kırılması ve bu şehrin kurtarılması çağrısından Beni Sadr'ın Genel Kuvvetler Komutanlığından çıkarılmasına ve azledilmesine kadar geçen süre yaklaşık 7,5 ay oldu. Ancak bu çağrıyı ve talebi uygulamak için etkili bir adım atılmadı. Bir plan bile yapılamadığına dikkat çekti. Beni Sadr'ın başarısızlıklarına rağmen ordudaki devrimci ve devrime sempati duyan unsurlar ve devrim muhafızları halk güçlerini örgütleyerek ağır silahlarla donatılmış Irak Baas ordusu birliklerinin ilerleyişini düşmanın her türlü savaş suçları, top ve hava desteğinden yararlanmasına rağmen durdurdu. Halkın ve silahlı kuvvetlerin büyük bir kısmı ülke savunmasına dahil olmasına rağmen Başkan Beni Sadr için rakiplerle siyasi ihtilaflar savaş için tüm yetenek ve kapasiteleri seferber etmekten daha yüksek bir önceliğe sahipti. Bu yüzden Beni Saad, Irak ordusunun işgallerini ve savaşın hararetinde siyasi rakipleriyle hesaplaşmayı unutmadı ve bu meseleyi kendi iktidarını devam ettirmeye odaklandı.
O dönemde daha sonra münafıklar ve İran düşmanı kesilen sözde Halka Mücahitleri Teşkilatı kendisini devrimin bir parçası olarak görüyordu ve İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'ye karşıydı. Beni Saad Mesud Recebi liderliğindeki bu örgütün unsurlarını bir araya toplamış, devrim muhafızları gibi devrimin zaferinden sonra oluşturulan kurumlara ve bazı alim ve din adamlarına karşı ve aslında halkın nezdinde bir algı oluşturmaya çalışıyordu. Rakipleri olarak gördüğü için karamsar bir ortam yaratıp kendi hakimiyetini kurmak istiyordu. Böyle bir durumda savaşın temelli sorunu iktidardaki yönetim, yani Cumhurbaşkanı olan Beni Saad idi.
İmam Hümeyni, Beni Saad'ın devrimci güçler ve kurumlarla karşı karşıya gelmedeki bölücü eylemlerine yanıt olarak, halk ile devrimci güçleri karşı karşıya getirmedeki sinsi girişimlerine tepki olarak, siyasi meseleler ve anlaşmazlıklar hakkında bildiklerini millete açıklamayı uygun bulmadı. Çünkü ülkenin bir durumda böyle bir girdaba giremeyeceğini düşünüyordu. Cephede güvenli bir şekilde savaşmak için halk ve savaşçılar arasında barışı korumaya ihtiyaç vardı. Ancak Beni Saad, İmam Hümeyni'yi ve İslam devriminin büyük lideri sadık olanları marjinalize ederek konumundan geri çekilme niyetinde değildi. 20 Mart 1981'de baharın başında ve yeni yılın başlangıcında İranlılar yeni yılı rahmet, şefkat ve kardeşlik yılı olarak ilan ederek herkesin gönülleri birleştirmelerini istedi. İslam İnkılabı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni yeni yıl mesajında silahlı kuvvetlerden birbirlerini tam ciddiyet ve sadakatle desteklemelerini, söz birliği, tam tek vücut olmalarını ve komutanlara uyarak cehennem güçlerine bağlı işgalcilerin mevcudiyetinden aziz İslam ülkesini cesurca temizlemelerini istedi.
Tahran Radyosu.
Savaşın üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğinde halk Irak Bağız ordusu karaya oturduktan ve mevzilerinde istikrar sağladıktan sonra düşman kuvvetlerine saldırmak için önlemler alınacağını bekliyordu. Savaşın ilk günlerinde parlak bir performans çizen hava kuvvetlerinin harekete geçeceği beklentisi, hava kuvvetlerinin ilk kez Irak ordusunun Ürdün sınırına yakın en uzak hava üssü olan H-3 üstüne bir hava saldırısı planlamasına neden oldu. Buna göre 14 Nisan 1981'de bu kuvvet Hemedan üstünden 8 Phantom F-4 uçağı ve 2 Boeing 747 yakıt ikmal uçağı kullanarak Ürdün sınırındaki Irak hava üslerinden birine operasyon başlattı. İranlı savaş uçakları ve pilotları Irak'ın kuzey sınırları çevresinden yaklaşık 2 saat 50 dakika uçtuktan sonra bu üste ulaştı ve bu üstü bombaladı. Bu üste 48 Irak uçağı vurularak hasar gördü ve bir kısmı imha edildi. Bu operasyonda her pilot uçuş yolunda yaklaşık 5 saat 40 dakika geçirdi. Pilotlar alçak irtifadan uçtu. İranlı savaşçılar toplamda 4 kez yakıt ikmali yaptı. 2 kez girerken ve 2 kez de dönerken bir ikmaller gerçekleştirildi.
başarılı operasyona rağmen İran'ın siyasi sahnesi hala hareketli ve istikrarsızdı. Sözde Halkın Mücahitleri Örgütü, İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'ye bağlı devrimci güçlerle Beni Sadr ile destekçileri arasındaki uçurumu büyütmüş, devrimin kurum ve güçleriyle silahlı yüzleşmeye yönelmişti. Tabii ki Sözde Halkın Mücahitleri Örgütü zaten İslam devriminin zaferinden sonra silahlanma arayışına girmiş, bunu bir iktidarı ele geçirme yolu olarak görmüştü. İslam devriminin zaferinin başlangıcından bu yana Halkın Mücahitleri Örgütü kışlalardan silah toplamaya ve İran'ın tüm şehirlerinde bir askeri şube kurmaya çalıştı. Bu örgüt yayınlarıyla başta gençler olmak üzere İran halkının kamuoyunu etkilemeye, muhaliflerini silahlarıyla fiziki olarak ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Halkın Mücahitleri ile işbirliği yapmasıyla bu örgüt İran genelinde en yaygın silahlı ağı oluşturmayı başardı. Mart 1981'den beri Halkın Mücahitleri iktidarı ele geçirmek için bir iç silahlı savaşa hazırlanıyordu. Mayıs 1981'de bu örgüt İmam Hümeyni'den bir mektupla görüşme ve müzakere talebinde bulundu. İmam Hümeyni, Halkın Mücahitleri Teşkilatı'nın bu talebine cevaben yaptığı konuşmada İslam'a karşı silahlı bir ayaklanma başlatmak isteyenlerle nasıl anlaşabiliriz? Bu konuyu, bu prosedürü bırakın ve silahlarınızı teslim edin vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı'nın büyük önderi, Mücahitler Örgütü'nün müzakere talebine değinerek şunları kaydetti. İslami ülkemiz hepinize kucak açıyor. Ben bir talebe olarak sizinle oturup konuşmaya hazırım. Bir toplantı değil, onlarca toplantı yapmaya hazırız. Ama ne yapayım? Elinizde silah var ve bizi kandırmak istiyorsunuz. Geri dönün ve millete gelin ve silahları teslim edin.
İmam Hümeyni'nin ileri görüşlülüğü ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nün duası ve hedefleri konusundaki derin anlayışı, daha sonra masum insanların öldürülmesi ve katledilmesiyle ortaya çıktı. Batılı hükümetlerin desteğiyle hareket eden münafıklar büyük bir devrimle ortaya çıkan ve İran halkının tüm kesimlerinin desteklediği İslam Cumhuriyeti'ni devrimci güçlere suikast düzenleyerek devirebileceklerini düşündü. İslam inkılabını devirmek için günler ve haftalar belirledi. Beni Sad ve destekçileriyle İmam Hümeyni'ye bağlı hareket ve akım ve İslam devriminin idealleri arasındaki ihtilafların ve çatlakların büyümesi ve artması ile ve de anlaşmazlık çözüm kurallarının başarısızlığı ile İmam Hümeyni, Silahlı Kuvvetler Müşterekurmay Başkanlığı'na hitaben yazdığı mektupta kaçınılmaz olarak şunları söyledi. Ebul Hasan Beni Sadr, Silahlı Kuvvetlerin Komutanlığı'ndan azledildi. Sözde, Halkı Mücahitler Örgütü Beni Sadr lehine dağınık gösteriler düzenlemeye çalıştığı Halkı Mücahitler Örgütü'nün bu çabası, İmam Hümeyni'nin yönlendirilmesi ve insanların vaktinde olay yerinde bulunması ile başarısız olduğu İmam Hümeyni'nin hükümden ve Beni Sadr'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndan çıkarılmasından 4 gün sonra 107 milletvekili yazılı bir mektupla iki acil şartta Cumhurbaşkanı'nın siyasi yeterliliği ve liyakatının araştırılmasını talep etti. Nihayet birkaç gün sonra İslami Şura'da bir oylama yapıldı ve mevcut 190 temsilciden 177'si Beni Sadr'ın siyasi yetersizliğine yönelik oy kullandı. İslami Şura temsilcilerine Beni Sadr'ın siyasi yetersizliğine ilişkin kesin çoğunluk oylamasının ardından İmam Hümeyni 22 Haziran 1981'de onu İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevinden aldı.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsule.ir takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin zorluklara katlanma ve gösterdikleri şecaat ve cesaret üzerinde durmak istiyoruz.
Bu programımızda Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özelliğini ele almaya çalışıyoruz. Uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran ulusunun 8 yıllık direnişinin özel taraflarını ve boyutlarını yeniden okumaya çalışıyoruz. Irak Bağız ordusuna karşı 8 yıl boyunca savaşan İranlı savaşçıların ayırt edici özelliği Allah'a ve İslam devriminin kurucusu İmam Hümeyni'nin liderliğine derin bir inanç duymalarıydı. Çoğunlukla genç İranlı savaşçılar ve mücahitler ülkelerini ve devrimi savunmak için savaş sahnelerine istekli ve hazır bir şekilde cani gönülden gidiyordu. Halbuki Irak Bağız rejimi güçleri daha çok siyasi, partici ve mali saiklerle ve en önemlisi de Saddam korkusuyla İran ile savaşmaya gidiyordu.
İranlı savaşçılara ve mücahitlere karşı savaşmak üzere cepheye gönderilen Irak Bağız ordusunun askerleri askerlik yaparken ya öldürülür ya da yaralanırdı. Sağlıklı kalırlarsa da sonuna kadar savaşın içinde yer almak zorundaydılar. Halbuki İranlı savaşçılar askerlik yapıyorlarsa bile cephede kalmakta veya evlerine dönmekte özgürlerdi. İran'da cepheye gönüllü konuşlanma süreleri de 3 aydı. Buna rağmen İran gönüllü kuvvetlerinin yaklaşık %70'i savaşın sonuna kadar cephede kaldı. 3 aylık görevlerinin sonunda şehirlerine ve yurtlarına dönenler de tekrar cepheye döndüler. Saddam rejiminin empoze ettiği 8 yıllık savaş sırasında İran ve Irak'ın iki cephesindeki atmosferler ve ortam tamamen farklıydı. Bu nedenle Irak Bağız ordusu iki süper gücün batı ve doğunun silah ve askeri teçhizatı ve uydularıyla donanmasına ve İran'a karşı askeri üstünlüğüne rağmen İran'a karşı savaşacak ruha sahip değildi. Doğal olarak da istenilen sonuca ulaşamadı.
Savaşın ikinci yılından itibaren üstünlük en az silaha sahip İranlı mücahitlerdeydi. Gece gündüz İranlılar Irak Bağız ordusunun birimlerini imha etmeyi başarıp onları darmadağın ediyordu. Hürrem şehri kurtarmak için 25 günlük Beytül Mukaddes operasyonu sırasında yaklaşık 20 bin Irak Bağız ordusu gücü ele geçirildi ve on binlerce kişi öldü ve yaralandı. Irak'ın batı ve doğu olmak üzere iki bloktaki destekleyici hükümetleri Saddam rejiminin yıkılan ve dağıtılan birimlerini çok yönlü destekle yeniden inşa etmeye çalıştılar. Ancak bu birimler birkaç açık operasyonda imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet kampında Irak hükümetini destekleyen 60'a yakın ülke, 8 yıllık savaşın sonuna kadar Irak ordusunu giderek daha gelişmiş silahlarla 3 kez yeniden inşa etti.
İranlı savaşçılar ölüm korkusu olmadan hem saldırıda hem de savunmada cesurca savaştı. Iraklı esirlerden biri Feth el-Mubin operasyonunda çok sayıda Irak Bağız ordusuna karşı az sayıda İranlı savaşçının ve mücahidin direnişi hakkında şunları söyledi. Kuvvetlerimiz sizin güçlerin elinde bulunan 8 devrim muhafızı askerinin bulunduğu sipere ateş açmıştı. Ağır bir çatışma yaşanıyordu. Bu sipere 6 bölük ve her bölük yaklaşık 100 kişi olmak üzere saldırdık. Artık galebe çalacağımızı zannediyorduk. Ancak bu 8 kişinin 600 kişiye karşı tuhaf direnişi inanılmazdı. El bombası kullanmak zorunda kaldık ancak askerleriniz yine bize aynı el bombalarını fırlatıyordu. Onların bu hızlı ve çeviklikle yapılan hareketleriyle birkaç askerimizi kaybettik, yaralananlar da oldu. Bu sahneyi görünce teslim olmalarını istedik ama yine direndiler. Ta ki tank yardımımıza gelip biri siperin yanına gelip tank borusunu siperin içine tutana kadar. Onlar da teslim olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Siperden çıktılar. Bir kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, 4 kişi de sağlıklıydı.
Kutsal savunmadaki İranlı savaşçılar kendilerini yalnızca ilahi yardım ve desteğe layık görmediler. Aynı zamanda başarı ve zaferi ilahi bir hediye olarak gördüler. Çok sayıda kuvvet ve silahın zafer getirmeyeceğine, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütuf ve zafer bahşettiğine inanıyorlardı. İmam Hümeyni kutsal müdafaa sırasında defalarca "Var olan Allah'ın kudretidir" derdi. Yaptığınız her hareket Allah'ın gücüyle, yaptığınız her atış Allah'ın gücüyle, elinizin tetiğe gitmesi Allah'ın gücüyle, düşünceniz Allah'ın gücüyledir. Güç ona aittir derdi. Irak'taki Bağız rejiminin elinde bulunan İranlı tutsaklar da hatıralarında Allah'ı anmanın önemini ve esaretin zor zamanlarında Allah'ın yadı ile avunduklarının önemini vurgulamışlardır. Bu tutsaklardan biri anılarında şunları yazmıştır. Bazen özgürlüğün ve gelecekteki yaşamın bize umut vermeye gelen belirsiz hayaller olduğunu düşündük ve bazen de esaretin dışındaki yaşamın ve dünyanın hiç var olmadığını düşündük. Bunları hep rüya zannediyorduk. Varlığımızda garip bir boşluk hissettik ve bu kritik koşullarda kalplerimize huzur veren sadece Allah'ı anmak oldu.
Tahran Radyosu.
İran'ın savaşçıları saldırı ve savunmada sadece cesurca ve cesaretle savaşmakla kalmadılar. Özellikle esaret ve işkence sırasında da direndiler ve zorluklara göğüs gerdiler. İran'da Irak'taki Bağız rejiminin elinde tutsak bulunanlara ise hür anlamına gelen azade denmesinin sebebi de buydu. Yorucu tutsaklık döneminde gururlu gaziler ve serbest bırakılan esirler, direnişleri ve ısrarlarıyla şiddetli ve acımasız bağızçıları vahşi işkencelerden sonuç çıkarmalarından yeseye kaptırdılar. Şüphesiz gurur veren bu esirler, sabır ve dayanıklılık göstermesi bakımından dünya esirleri arasında benzersizdir. Başka bir deyişle dayanıklılık sıfatının bu esirlerdeki tezahürünün diğer savaşçılardaki tezahüründen daha fazla olduğu söylenmelidir. Bağız ordusu elinde esir düşen İranlı savaşçılar, bağız askerlerinin her türlü insanlık dışı zihinsel ve fiziksel işkencelerine karşı direnişin ve ayakta durmanın güzel resimlerini çizdiler. Irak Bağız ordusunun subaylarının çoğu yenilginin neden olduğu kompleksleri unutturmak için birçok İranlı esiri savaş alanında şiddetli işkencelere maruz bıraktı ve cesur İranlı savaşçıları aşağılama ve acizliklerine maruz bırakmaya çalıştı. İstatistiksel bir çalışmada İranlı esirlerin %90'dan fazlasının işkence gördüğü, bu işkenceler sonucunda %37'sinin gazi ve engelli kaldığı tespit edilmiştir. Bu şoke edici istatistik bazı hapishanelerinde ve kamplarında yıllardır devam eden trajedinin derinliğini gösteriyor. Burada Irak rejiminin uyguladığı zihinsel ve fiziksel işkence türlerini sayma imkanı olmadığından sevgili gazilerin direnişini ve duruşunu ifade etme imkanı da bulunmamaktadır. Sadece birkaç vakadan bahsedebiliriz.
İranlı mahkumlardan biri anılarında şöyle diyor. Bazıcıların eğlencelerinden biri esirlere işkence etmek ve onları kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümeye zorlamaktı. Bir gün kampta bulunan Irak halkına saygısızlık bahanesiyle ayakkabılarımızı, terliklerimizi çıkarıp kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümeye zorladılar bizi. Bir düşünün, bir insan birkaç santimetre camı geçerken neler çekebilir? Hem de koşarak, ayağın camın üzerine basılmasını düşünün ve camın kemiğe dayandığını farz edin. Herkesin rengi soluktu ve dudaklarının titremesi tamamen hissedilebiliyordu. Ancak yine de kanlı ve yaralı ayaklar ile öbür tarafta duranlar yine de şaka yaparak morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlardı.
Irak Bağız rejimi hapishanesinde bir başka esir de anılarında kırık camlar üzerinde yürüdükten sonraki anılarını hatırlatarak şunları söylüyor. Beni yaralı ve kanayan aynı bacağımdan astılar. Sadece istedikleri bilgi ve sözleri söylememi istediler. Bunun için her yola başvurdular. Aynı zamanda Irak güçlerinin fiziksel baskıları ve sınırsız baskı ve işkenceleri göz önüne alındığında bile operasyonların açığa çıkmaması için her şekilde direnmem gerektiğini biliyordum. Allah'tan beni kurtarmasını, bazı askerlerin elinden kurtulmayı istedim.
Bir başka serbest bırakılan esir şöyle diyor. Bir gün Kızıl Haç'tan bir Alman doktor esirleri incelemek için kampa geldi. Farsçayı iyi bilen biriydi. Muayene sırasında bize sordu. Aranızda neden bu kadar çok hastalık yayıldı? Biz de gıda ve hijyen eksikliğinden dolayı dedik. Önce Alman doktor araştırmadan konunun gerçeğini anlayamadan sözlerimizi inanmayarak dinledi. Esaretin sonunda özgürlükten önce aynı doktor bize geldi ve dedi ki, ''Esaretin başlangıcında seni muayene etmeye geldiğim zamanı hatırlıyor musun?'' Şunu söylemeliyim ki bunca acıya tahammül ederken sizlerden gördüğüm sabır ve direnişten ve birbirinize olan dostça davranış tavırlarınızdan da gözlemleyerek Almanya'ya döndüğümde eşim ve çocuklarım Müslüman oldular dedi. İşte Allah'a iman edip savaşan ve zorluklara göğüs geren bir savaşçı kendisini ve dinini bilmeyenleri böyle etkiler.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Rusya'nın Viyana müzakerelerinde etkili bir rol oynadığını belirtti. Hindistan'ın Milli Güvenlik Danışmanı, İran'ın Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin bölgesel işbirliğinin kapsamlı gelişim sürecine yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Pakpur, güvenliği geliştirerek bölgede ekonomik refah arıyoruz açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika güvenliğine karşı taahhütte bulunan tek yer İsrail'dir dedi. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi'nin Kudüs ve İntifada Komitesi Başkanı, şehitlerin kanı sayesinde Siyonist rejimin geri çekilmesine karşı direniş yoğunlaştı dedi. İran milli futbol takımı Emir Galanoi liderliğindeki bu takımın ilk galibiyetini kaydetmek için Kenya'ya karşı hazırlık maçını kazandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.